Ayrım 8, sayfa 68, ekin dilimiz, Profesör Doktor Tahsin Yücel. 1. Ülkemizin içine düşürüldüğü siyasal, ekonomik, ekinsel açmazlara bakıp da karamsarlığa, hatta umutsuzluğa kapılmamak kolay değil. Biz de kapılıyoruz ister istemez. Ben kendi payıma umutsuzluğa kapılmasına kapılırım da dayanamaz olunca bir avuntu ararım. Eskiden böyle durumlarda her şey kötü gidiyor, tamam ama hiç değilse üniversitemizle PTT'miz iyi diyerek avunmaya çalışırdım. Sonra 12 Eylül geldi. Üniversitelerin beli kırıldı. PTT'nin hesabını da arkadan gelenler gördü. Bugün tek avuntum Türkçe her şey kötü ama hiç değilse Türkçe iyi gidiyor diyerek avunuyorum. Bu tutum kimilerine aşırı bir iyimserlik gibi gelebilir. Büyük kentlerimizdeki mağazaların adlarına, kim gençlerin hello'larına, bay baylarına, çao'larına bakarak dil kirlenmesinden yakınıyor herkes. Kirlenme değil de arınma ya da gelişme mi bu? Değil. Ama özel adlar ayrı bir ulam oluşturur. Günlük dile giren, bir süre sonra silinip giden yabancı deyimler de her dilin, her dönemin de görülür. Buna karşılık ekin ve yazın dilimize baktığımız zaman gerçekten baş döndürücü bir gelişme görüyor. Üstelik bu gelişmenin bayağı yaygın olduğunu saptıyoruz. Bir düşünelim. 20-30 yıl önce Cumhuriyet'le tercüman neredeyse iki ayrı dil kullanırdı. Birincisinde Türkçe terim ve sözcük oranı %80-85'e ulaşırken ikincisinde %50'ler dolayında kalırdı. Bugün en tutucu gazetelerin yazarları bile Türkçenin arılaşmasına karşı da olsalar bayağı ara bir Türkçe yazıyorlar. Gelişim salt arılaşmayla sınırlı değil, aynı zamanda gerçek bir zenginleşme söz konusu. Türkçe bugün hem bireyler arasında günlük iletişim aracı, hem bilim, düşün, yazın, kısacası ekin dili olarak tarihinin en ileri aşamasında. İnsan ve doğayla bağlantılarımıza ilişkin her şeyi anlatıyoruz bu dilde. Freud'dan Lévi-Strauss'a, Proust'tan Joyce'a, çağımızın en büyük bilim ve yazın adamlarının en ayrıntılı, en karmaşık yapıtlarını bu dille kendi ekin evrenimize aktarabiliyoruz. Kimi bilim dallarında, örneğin dil bilimde, örneğin gösterge bilimde, Türkçe terimlerin oranı neredeyse %100'e ulaşmakta. Bu terimler söz konusu alanlara ilgi duyanlarca kolaylıkla anlaşılıyor, benimsenip kullanılıyor. Ozanlarımızın, denemecilerimizin, öykücü ve romancılarımızın büyük çoğunluğu arı bir Türkçe ile yazıyor. Aralık da akıcılık ve anlaşılırlığı kendisiyle birlikte getiriyor. Bir zamanlar kimi aydınlarımız giyim kuşamdan laikliğe tüm Atatürk devrimleri tutunup yerleşti. Yalnız dil devrimi tutunmadı. Bu gidişle tutunacağı da yok derlerdi. Bugün bu gözlemin neredeyse tersinin doğru olduğunu görüyoruz. Söylemesi gerçekten acı ama halkçılık, devletçilik gibi kimi Atatürk ilkeleri çoktan rafa kaldırıldı. Laiklik tartışılır, hatta yadsınır oldu. Buna karşılık Türkçe son 50 yıl içinde tarihinin en ileri düzeyine ulaştı. Benzer gelişmeleri ekinsel ve bilimsel gelişmeleri koşut olarak başka dillerde de saptadığımıza göre şaşılacak bir yanı yok bunun. Türkçenin baş döndürücü gelişmesinde şaşırtıcı olarak niteleyebildiğimiz bir şey varsa o da bu düzeye gelişmesinin sürekli ve düzenli bir biçimde devlet gücüyle durdurulmak, hatta tersine çevrilmek istendiği bir dönemde erişmiş olması. 2. Kimilerinin ileri sürdüğü gibi 14 Mayıs 1950 seçimleriyle Türkiye'ye bir takım özgürlükler geldiği doğruysa bu özgürlükler en etkin biçimde Atatürk devrimlerine karşı kullanılmış, dil devrimi de bundan payını almıştır. Böylece 1950 yönetiminin ilk eylemlerinden biri anayasanın dilini çeyrek yüzyıl geriye götürmek olur. Bununla da yetinilmez, Türkçenin özleşip gelişmesinden yana olanlar sakıncalı sayılır. 1970 ortalarında orta öğretimde okutulan tüm ders kitapları yeniden değil öğrencilerin, öğretmenlerinin bile anlayamayacağı kadar koyu bir Osmanlıca ile yazdırılır. Okullarda öğretmen ve öğrencilere, radyo ve televizyonda görevli ve konuşmacılara yeni terim ve sözcük kullanmayı yasaklayan genelgeler yayınlanıp yasak sözcük dizelgeleri çıkarılır. 12 Eylül yönetimi de Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu'nu kapatmakla gelişimi durdurup sorunu kökünden çözeceğini sanır. Ama Türkçe neredeyse kendisini ezmeye çalışan ağır baskıyla beslenerek bugünkü ileri ve çok daha önemlisi yaygın düzeyine gelir. Bu sonucu hazırlayan etkenlerin en önemlilerinden biri Türkçenin yalnızca halkın konuşma dili olarak değil, halkın en halkın ekin dili olarak da oldukça gelişmiş bir dil olması, bir başkası özleşmenin, gelişimin belli bir evresinden sonra dil bilimsel bir olgu niteliği kazanarak kendi iç yasasına göre işlemeye başlaması, daha bir başkası, parantez, her biri ayrı bir özden olmakla birlikte, dil ile toplum, dolayısıyla ekin arasında belirleyici bir bağlantı bulunmasıdır. Dördüncü bir etken, aydınlarımızın, sanatçı ve bilim adamlarımızın önemli bir bölümünün ana dile verdikleri değer. Beşinci bir etken de Türkçenin gelişmiş batı dilleriyle kurduğu değişik ilişkiler, örneğin çeviri etkinliğidir. Hiç kuşkusuz başka etkenlerden de söz edilebilir. Tartışılmayacak bir şey varsa o da Türkçenin artık yetkin ve tutarlı bir ekin dili olduğudur. Ama yetkinliği olanaklarının son sınırlarına ulaşarak gelişimi sonuçlandırmak olarak mı değerlendirmek gerekir? Bilim gibi, sanat gibi, kısacası yaşam gibi dil de sürekli değişim içinde bulunduğuna göre hayır. Sözcükleri, söyleyiş biçimlerimiz bile zaman içinde değişiyor. Yeni yaşamlar, yeni deyimler ve yeni biçimler, yeni nesneler, yeni atlar, yeni düşünceler, yeni kavramlar getiriyor ister istemez. Örneğin son yıllarda bilgisayarın yaşamımızda kazandığı önem, bu alanın kimi öncü çalışanlarını uğraşlarından başka hiçbir güç kendilerini zorlamadan dilimize önemli bir terim toplamı kazandırmaya yöneltti. Doğru olan buydu. Türkçenin yönelimi bunu gerektiriyor. Gelişmişliği de kolaylaştırıyordu. Tüm bunlara karşın özellikle kimi yabancı sözcük ve deyimler, kimi yabancı biçimler karşısında olmuyor, Türkçe bunu karşılayamıyor diye yakınanlara hep rastlıyoruz. Ancak her dilin kendine özgü bir mantığı bulunduğuna, dedikleri gibi her dil bir dünya olduğuna göre bunun şaşılacak ya da üzülecek bir yanı da yok. Bir Fransız ya da bir Çinli de kimi Türkçe biçimler, deyimler, sözcükler karşısında aynı umutsuzluğa kapılabilir. Kısacası benim kanıma göre Türkçe artık kendi kendine yeterli bir ekin dilidir. 3. Ama dilimizin eriştiği bu gerçekten ileri düzey tüm dilsel ve ekinsel sorunlarımızın çözdüğümüzü mü gösterir? Hayır, dilimizin ve ekinimizin süren ve uzam içinde gelişmeleri açısından olsun, başka diller ve başka ekinlerle kurdukları ilişkiler açısından olsun bir takım sorunlarla karşı karşıya getirdiklerini biliyoruz. Örneğin okullarımızda tek yabancı dil öğretimi yoluna gidilmesi, örneğin yabancı dilde öğretimin gittikçe yaygınlaşması, örneğin kimi genç yazarlarımızda gördüğümüz Osmanlıca sözcük kullanma tutkusu bu sorunlar arasında sayılabilir. Dillerin ve ekinlerin gelişip zenginleşmesinde olabildiğince çok sayıda yabancı dille ilişkiye girmenin en önemi bilinir. Başkasına ve evrensele yaklaşmanın belki de en kestirme yolu bu çok yönlü ilişkidir. Tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de öğretimin ayrılmaz bir öğesi durumuna gelmiş olan yabancı dil öğretimi özünde öncelikle böyle bir koşulu gerçekleştirme amacını güder. Öğrendiğimiz her dilin bizi değişik bir algılama ve düşünme biçimine, değişik bir ekine götüreceği düşüncesini içerir. Her dil ya da her ekinin özgül ve özgün bir nitelik taşıması farklı dil ya da ekinlerin birbirlerine kapalı kalmasını gerektirmez. Fransızca bilgimiz ana dilimize, Fransız yazınımıza, Fransız bilimi bilimimize yeni olanaklar getirebilir. Ama Martinet'in vurguladığı gibi her dil bir dünya olduğuna göre yabancı dil öğretiminde temel ilkenin birey düzleminde olmasa da toplum düzleminde olabildiğince çok sayıda dille bağlantı kurmak, giderek olabildiğince çok sayıda anlatma biçimini, olabildiğince çok sayıda ekini, olabildiğince çok sayıda bakış açısını toplumumuz için erişilir kılmak olduğunu söylemek bile gerekmez. Bunun bir başka yararı karşılaştığımız bu tek yabancı dilin ve bu tek ekinin değerinin saltıklaştırmasını önlemesidir. Bir zamanlar Arapça ile Farsça, daha yakın dönemlerde Fransızca tekilinin kendi dilimizi nasıl tanınmaz duruma getirdiği yeterince bilinir. Buna karşın oldukça uzun bir süreden beri ülkemizde bu ilkeye %100 ters düşen bir yol tutulduğunu, orta öğretimde yabancı dil öğretiminin neredeyse tek bir dille, İngilizce ile sınırlandırıldığını görüyoruz. Gerçek amaç unutularak yabancı dil öğretimi ekonomik bir gereksinim olarak değerlendirilmekte. Yabancı dil bilgisi ekinsel bir gereksinimden çok toplum içinde bir kolay yükselme etkeni sayılmakta, anlayış bir takım siyasal ve ekonomik gerçeklerle de doğrulanmak istenmekte. Oysa en azından Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Almanca gibi önemli ekin dillerinin erişilmesi zor diller olarak kalması, Ancak çok az sayıda bireyce özel koşullarda öğrenilebilmesi dilimiz ve ekinimiz için gerçekten büyük bir eksikliktir. Ayrıca yabancı dil öğretiminin tek bir dille İngilizce ile sınırlı tutulması iki büyük yanılgıya kaynaklık edebilmektedir. 1. Kişiler yalnızca İngiliz-Amerikan ekininin kazanımlarına değil, başka nice ekinin kazanımlarına da İngilizce, yani İngiliz ve Amerikan yayınları aracılığıyla erişince bunları da İngiliz-Amerikan ekinine mal edebilmekte, böylece bu dile ve bu ekine hiç de içermedikleri bir üstünlük tanıyabilmektedir. 2. Bu dilin ve bu ekinin toplumca öğrenilip bağlantıya girilmeye değer tek dil ve ekin olarak değerlendirilmesi bunların ötekilerden üstünlüğüne ilişkin bir ön yargıyı getirmekte. Bunun sonucu olarak kendi dilimizden ve kendi ekinimizden de üstün sayılmasına, hatta kendi dilimize ve ekinimize yer tutulmasına neden olmakta. Böylece İngilizce öğretimine ağırlık vermek savında olan bir özel okulun patronları gazetelerde "siz hala annenizin dilini mi konuşuyorsunuz?" biçiminde tanıtılar yayımlayabilmiştir. Yabancı dilde, daha doğrusu İngilizce'de üniversite öğretimi ise bu sakat tutumun en ileri, en yüz kızartıcı biçimidir. Bilindiği gibi ülkemizde kimi devlet üniversitelerinde öğretim tümden İngilizce yapılırken, kimilerinde aynı izlenceleri biri Türkçe öbürü İngilizce aracılığıyla gerçekleştiren çift dil fakülteler bulunmakta. Sayıları hızla artan özel üniversitelerin neredeyse tümü de öğretimini İngilizce yapmaktadır. Bu seçimin gerekçesi İngilizcenin tartışılmaz üstünlüğü ve YÖK başkanının açıkça savunduğu gibi Türkçenin önlenmez yetersizliğidir. Ne var ki ülkemizde yüksek öğretimin en azından Cumhuriyet'in başlangıcından beri Türkçe yapılmış olması da bugün aynı izlencelerin aynı kurumlarda aynı zamanda hem Türkçe hem İngilizce aracılığıyla uygulanması da bu savı kesinlikle geçersiz kılar. Benzerlerini ancak sömürge ya da eski sömürge ülkelerde rastladığımız bu sakat tutumun başlıca sonucu, dil bilimsel verilere dayanarak konuşmak gerekirse, ana dilinde düşünce geliştiremeyen ezberci, anlakları körletilmiş insanlar yetiştirmek olacaktır. Çünkü insanın en iyi kendi ana dilinde düşünce geliştirdiği ve çift dilliliğin çok özel koşullarda kazanılan bir nitelik olduğu yeterince bilinir. Bu aykırılıkların yanında kimi genç yazar ve uzanlarımızın her şeyden önce bilgisizlik, beynisizlik ve bilinçsizlikten kaynaklandığını sandığım Osmanlıca sözcük kullanma tutkusu devede kulak bile değildir. Zararı da daha çok tutkulu kişinin kendisindedir. Örneğin altını çizerek yaşantı adını verdiği metni de bu türden yapı bilimsel taktikler ihtiva etmektedir. 70'li yılları temsil ettiğini iddia eden metin, tarihsel geçmişi temsil etmek üzere yola çıkmaz. Ancak geçmiş üzerine kendi fikirlerimizin ve stereotiplerimizin temsilini sunabilir türünden karma bir dil yazarını pek de uzaklara götürmez. Olsa olsa tutarsızlığı ve özensizliğiyle okurunu ürkütür. Sorun geçmiş bir dönemin dilini yansıtmak, yabancı bir ortamın havasını vermek söz konusuysa, İyi yazar kendi dilinin sınırları içinde binbir yolunu bulur. En azından bulmak zorundadır. Öyle ya, söyledikleri nedenle soyut olursa olsun her yazar belli bir yerden, belli bir zamandan seslenir bize. Bu nedenle de çağının dilini kullanır. Bizim çağdaş Türkçemiz de sözlerimizin başında belirttik. Gerçekten gelişmiş bir dil. Ayrım sonu.